Ayrım 44, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 484. Arabaya geri döndüler ve kliniğe kadar geri kalan birkaç kilometreyi de devam ettiler. Dört kanatlı büyük bir binaydı. Eski iç avlu olduğu gibi korunmuştu. Çakıl taşlı yoldan geçip bir bankta oturmuş sigara içen Mona'nın yanına gittiler. "Sigaraya mı başladı?" diye sordu Wallander. "Hiç içmezdi."
"Kendisini teselli etsin diye içtiğini söylüyor. Bütün bunlar geçince bırakacakmış."
"Ne zaman bitecek?"
"Burada bir ay daha kalacak."
"Ve Hans bütün bunların hepsini ödüyor, öyle mi?"
Kızı bu soruya cevap vermemişti çünkü cevabı açıktı. Yaklaşırlarken Mona ayağa kalktı. Wallander hoşnutsuzca kadının kül rengi almış yüzünü, gözlerinin altındaki torbaları fark etti. Çirkin olduğunu düşündü. Bunu daha önce hiç böyle fark etmemişti.
"Buraya kadar gelmen çok güzel," dedi Wallander'in elini tutarak.
"Nasıl olduğunu görmek istedim," diye bir şeyler mırıldandı Wallander. Mona'yı ortalarına alarak birlikte banka oturdular. Wallander'i hemen bir çekip gitme isteği bastı. Mona alkolü bırakınca oluşan belirtiler ve psikolojik anksiyete yaşıyor diye kalkıp buraya gelmesi yeterli bir sebep değildi. Linda neden onun Mona'yı bu halde görmesini istemişti sanki? Kabahatin Wallander'e ait kısmını fark edip idrak etmesi için mi? Hem suçu neydi? Linda ile Mona konuşurlarken bu durum giderek daha da sinirlendirdi onu. Mona onlara odasını görmek isteyip istemediklerini soruyordu. Wallander istemediğini söyleyip geri çevirdi ama Linda annesiyle beraber içeri girdi. Wallander beklerken kliniğin bahçesinde dolaştı biraz. Derken ceketinin cebindeki telefonu çalmaya başladı. Uytterberg arıyordu.
"Görev başında mısınız?" diye sordu. "Yoksa hala tatilde misiniz?"
"Hala tatildeyim," dedi Wallander. "En azından kendi kendimi buna inandırmaya çalışıyorum."
"Ben ofisteyim. Önümde bizim ordu istihbarat servisindeki çocuklardan gelen rapor var. Neler söylediklerini bilmek istiyor musunuz?"
"Konuşmamız yarıda kalabilir."
"Sanırım sadece birkaç dakikamızı alır. Gerçekten çok ince bir rapor." "Aslında bu içindekileri benim ya da sıradan bir polisin görmesinin uygun bulunmadığı anlamına gelir. Üstünde raporun bazı kısımları gizli tutulmaktadır diyor ki bu da aslında hemen hemen hepsini gizliyorlardır demek. Bize sadece birkaç kum tanesi atıyorlar. Eğer inci yakaladılarsa bunu kendilerine saklıyorlardır."
Uytterberg birden bir hapşırık krizine tutuldu.
"Özür dilerim," dedi, "alerjim var. Polis merkezinde temizlik için kullandıkları deterjan her neyse bana yaramıyor. Herhalde bu gidişle kendi ofisimi kendim temizleyeceğim."
"Bu güzel bir fikir," dedi Wallander sabırsızlıkla.
"Size rapordan bir bölüm okuyacağım. Mikrofilm, fotoğraf negatifleri ve şifreli bir yazı metninden oluşan delirler Louis von Encke'nin el çantasında ele geçirilmiştir. Bunlar gizli olarak sınıflandırılmış askeri materyallerdir. Bazıları özellikle çok önem taşımaktadır ve yanlış ellere geçmesini önlemek için özellikle gizli diye sınıflandırılmışlardır." Yazının sonu. "Bir başka deyişle artık hiç şüphe yok."
"Delillerin gerçek olduklarına mı şüphe yok demek istiyorsunuz?"
"Tamamıyla. Rapor ayrıca benzer materyallerin geçmişte de Rusların eline geçtiğini söylüyor. Çünkü Rusların normalde bilmemeleri gereken bilgilere sahip olduklarını ortaya çıkarmak için İsveç eleme işlemini kullanmışlar. Bununla ne demek istediklerini anlıyor musunuz? Raporun çoğu anlaşılmaz özel bir askeri dille yazılmış."
"Bizim gizli servisteki çocukların yazma şekilleri bu. Neden ordununki farklı olsun? Ama sanırım anlıyorum."
"Louis von Encke'nin parmağını ordunun bal küpüne sokmuş olduğu konusunu atlamak mümkün değil. Gizli servise ait bilgileri satıyordu. Nasıl elde ettiğini Tanrı bilir."
"Cevaplanmamış hala bir sürü soru var," dedi Wallander. "Vermdö'de neler oldu? Louis neden öldürüldü? Buluşmak istediği kişi kimdi? O kişi veya kişiler çantasındaki o materyalleri neden almadılar?"
"Belki de orada olduğunu bilmiyorlardı."
Belki de aslında onun yanında böyle bir materyal yoktu, dedi Wallander.
Bu ihtimali de düşünüyoruz, yani oraya başkası tarafından konmuş olmaları ihtimaline.
Bana kalırsa bu imkansız bir şey değil.
Ama neden?
Kadının casus olduğunu göstermek için.
Ama Louis bir casus da, öyle değil mi?
Sanırım bir labirentin içindeyiz gibi, dedi Wallander. Çıkışı bulamıyorum. Ama bana anlattıklarınızı bir düşünmeme müsaade edin. Bu cinayetin önceliği nedir şu an için?
Çok acil. Soruşturmaların bazı televizyon programlarında gösterileceğine dair söylentiler var. Ellerinde mikrofonlarla medyanın çıkıp gelmesi patronları çok rahatsız ediyor.
Onları bana gönderin, dedi Wallander. Ben korkmuyorum.
Korkan kim? Ben sadece aptal aptal sorular sormaya başladıklarında sinirlenip kırıcı olmaktan çekiniyorum.
Wallander yeniden gidip banka oturarak Uytterberg'in söylediklerini düşündü. Mantıksız gelen şeyleri aklında bir sıraya sokmaya çalıştı ama başaramıyordu. Dikkatini toplayamıyordu. Linda ile birlikte geri döndüklerinde Wallander Mona'nın gözlerinin buğulu olduğunu fark edip ağlamış olduğunu anladı. Aralarında ne konuştuklarını bilmek istemiyordu ama Mona için üzüldü. Kendisine sorulan soruyu o da Mona'ya sormak isterdi. Senin nasıl bir hayatın oldu? Kadın önünde dikiliyordu. Karamsar, ürkek, kendinden daha güçlü şeyler tarafından ezilmiş halde.
''Tedavi saatim geldi.'' dedi kadın. ''Geldiğin için teşekkür ederim. Geçirdiğim şey kolay değil.''
Wallander ilgileniyormuş gibi görünmek için cesaret edip bir adım atarak ''Nasıl bir tedavi uyguluyorlar sana?'' diye sordu.
''Şimdi bir doktoru göreceğim. Adı Thorsten Rosen. Onun da bir zamanlar alkolle sorunları olmuş. Acele etmeliyim yoksa geç kalacağım.''
Avluda birbirleriyle vedalaştılar. Linda ile Wallander eve dönüş yolunda sessizdiler. Wallander kızının kendisinden daha çok üzüldüğünü düşündü. Buluğ çağının deli yıllarını atlattıktan sonra anne kızın ilişkileri daha çok güçlenmişti.
''Benimle geldiğin için mutluyum.'' dedi Linda onu eve bırakırken.
''Bana fazla seçenek tanımadın.'' dedi. ''Ama tabii onun nasıl olduğunu, neler geçirdiğini görmek benim için de önemliydi.'' ''Asıl soru şu, iyileşecek mi?''
''Bilmiyorum, sadece bunu ümit ediyorum.''
''Evet,'' dedi Wallander, ''sadece tek bir olasılık kalıyor, ümit etmek.''
Açık pencereden elini uzattı ve kızının saçlarını okşadı. Kızı arabayı çevirdi ve uzaklaştı. Wallander arabanın gözden kayboluşunu izledi. Kalbinin çok yüklü olduğunu hissediyordu, içine bir keder çökmüştü. Jussi'yi kulübesinden çıkarıp kulaklarının arkasını okşadıktan sonra eve gidip kapının kilidini çevirdi. Ve derhal birisinin eve girmiş olduğunu anladı. Kurduğu tuzaklardan biri sonuç vermişti. Ön kapının yanındaki pencerenin önüne, tam olarak pencere kolunun hizasına bir mumluk koymuştu. Mumluk şimdi kolun sol tarafına doğru pencere camına daha yakın duruyordu. Durup nefesini tuttu, yanılıyor olabilir miydi? Hayır, çok emindi. Pencereyi yakından inceleyince araba hırsızlarının kapı kilitlerini açmakta kullandıkları dar ve keskin aletle dışarıdan kurcalanmış olduğunu gördü. Mumluğu kaldırıp dikkatle inceledi. Ahşaptandı ve mumun oturduğu yere bakırdan bir halka yerleştirilmişti. Yine aynı dikkatle onu yerine bıraktı, sonra yavaş yavaş içeri girdi. Evde içeri girildiğine dair başka bir iz bulamadı. Dikkatliler diye düşündü, dikkatli ve becerikli. Mumluğu gözden kaçırmaları sıra dışı bir şeydi. Mutfakta masaya oturup mumluğu seyrederek düşündü. Kim olduğunu bilmediği insanların evine girmelerinin sadece tek bir açıklaması olabilirdi. Birileri bildiğinin farkında olmadığı bir şeyleri bildiğine inanıyordu. Notları arasında olan veya elinin altında sahip olduğu bir şey. Kıpırdamadan sandalyede oturmaya devam etti. ''Yaklaşıyorum.'' diye düşündü. ''Ya da birileri bana yaklaşıyor.'' Ertesi gün uykusunda gördüğü ancak sonradan hatırlayamadığı bir rüyayla sıçrayarak uyandı. Pencere pervazı önündeki mumluk ona birisinin kendisine çok fazla yaklaşmış olduğunu hatırlatmıştı. Çıplak vaziyette bahçeye çıktı. Önce çişini yapmak, sonra da Jussi'yi kulübesinden salmak için. Tarlaların üstüne erken bir sonbahar sisi çökmüştü. Üşüyüp titredi ve aceleyle içeri girdi. Giyindi, kahve yaptı, sonra mutfak masasında oturdu. Louis von Encke'ye neler olduğunu anlamaya kararlıydı. Fazla detaylı bir açıklama elde edemeyeceğini biliyordu. Her şeyi en baştan gözden geçirmesi gerekecekti. Çok dikkatlice atladığı noktayı bulup huzursuzluğunun adını koyabilme ümidiyle. Evine birileri girdiğinden beri bu hissi çok daha kuvvetliydi. Kısacası henüz elini bu işten çekmeye niyeti yoktu. Ama dikkatini yoğunlaştırmakta güçlük çekiyordu. Birkaç saat sonra pes etti. Kağıtlarını topladı ve polis merkezine gitti. İçeri girmek için yine bodrum katındaki garajı tercih etmişti ve kimseye yakalanmadan odasına geldi. Kağıtlarının üstünde kamburu çıkmış geçen yarım saatten sonra koridorda kimsenin olmadığına emin olup kahve makinesine gitti. Tam kupasını doldurmuş oradan ayrılmak üzereyken karşısına Lennart Matson çıktı. Wallander patronunu epeydir görmemişti ve hiç özlememişti. Matson güneşten yanmış ve biraz da zayıflamıştı ki bu Wallander'i kıskandırıp canını sıktı.
''Döndünüz mü çoktan?'' diye sordu Matson. ''Uzak kalamıyorsunuz ha? İşe döneceğiniz günü bekleyemiyorsunuz. İşte böyle olmalı. Yaptığınız işe yürekten bağlı olmazsanız iyi bir polis olamazsınız. Ama pazartesiye kadar sizi beklemiyordum.''
''Eve dönmek üzereydim.'' dedi Wallander. ''Odamdan bazı kağıtlara ihtiyacım oldu.''
''Birkaç dakikanız var mı? Birisiyle paylaşmak istediğim güzel haberlerim var.''
Matson'un kavrayamayacağından emin sesindeki alayı gizlemeye gerek görmeden ''Dünya kadar zamanım var.'' dedi Wallander. Polis şefinin odasına gittiler. Wallander misafir sandalyelerinden birine geçip oturdu. Matson düzgün ve tertemiz masasının üstüne duran bir dosya açtı.
''Güzel haberler, dediğim gibi. Ülkenin en iyi kapanış oranı bizde, burada, Skåne'de. Suçları çözüme ulaştırma konusunda herkesten öndeyiz. Geçen yıldan olanların birçoğunu da çözmüşüz. Çok daha büyük konularda daha fazlasını başarmak için işte kendimizi böyle motive etmeliyiz.''
Wallander patronunun anlattıklarını dinledi. Rapora inanmamak için bir sebep yoktu. Ama öte yandan da biliyordu ki istatistik yorumlamak şapkadan tavşan çıkarmaya benzerdi. Sunulan şey bir hayal bile olsa ondan istatistik elde etmek mümkündü. İsveç'in kapanış oranlarının diğer devletler arasında en düşüğü olduğunun Wallander ile arkadaşları zaten farkındaydılar. Kimse en dibe vurduklarını düşünmüyordu. İşler giderek kötüleşecekti. Yaşanan bürokratik kargaşaların devam etmesi, çözüme ulaştırılamayan suçların oranındaki düzenli artışında devam etmesi anlamına gelirdi. Yetenekli polisler ya işten çıkarılıyorlar ya da aynı verimi sergileyemeyecekleri başka türlü görevlere veriliyorlardı. Ne yazık ki artık onay kutularını takip etmek ve programlanan hedeflere ulaşmaya çalışmak, gerçek anlamda soruşturmanın köküne inerek suçluları mahkemeye çıkarmaktan daha önemli hale gelmişti. Dahası Wallander'de iş arkadaşları da belirlenen önceliklerin tamamen yanlış olduğunu düşünmekteydiler. Polis şeflerinin ufak suçlara tolerans göstermesine karar verildiği günden beri polisle halkın arasında kalan bir parça güven kırıntısı da ezilip yok edilmişti. Sokaktaki adam arabasına, garajına veya yazlığına giren hırsız için omuz silkip durumu kabullenmeye hazır değildi. Onlar bu suçların çözülmesini istiyor, en azından araştırılmasını bekliyorlardı. Yine de bu şu anda Wallander'in Lennart Matson ile tartışmak istediği bir konu değildi. Bunun için sonbahar boyunca pek çok fırsatları olacaktı. Matson raporu bir kenara itip karşısındaki misafirine yüzünde endişeli bir ifadeyle baktı. Wallander onun kaşlarının üstünde ter biriktiğini fark etti.
''Nasılsınız? Solgun görünüyorsunuz. Neden biraz güneşe çıkmadınız?'' diye sordu Matson.
''Ne güneşi?''
''Yaz çok da kötü geçmedi. Ben Girit'e bir seyahat yaptım. Dolayısıyla güzel havaları garantilemiş olduk. Knossos'taki sarayı hiç görmüş müydünüz? Duvarlarda muhteşem Yunus resimleri var.''
Wallander ayağa kalktı. Ben iyiyim dedi. Ama madem bugün hava güneşli, tavsiyenize uyup tadını çıkaracağım.
Umarım sağda solda silah falan unutma durumları olmaz.
Wallander Lennart Matson'a dik dik baktı. Burnunun ortasına bir yumruk indirmesine ramak kalmıştı. Wallander odasına geri dönmüştü. Koltuğuna oturup ayaklarını masaya dayayarak gözlerini kapattı. Bayı bayı düşünüyordu. Yattığı klinikte eriyip giden Mona'yı, öte yanda uyduruk olduğu şüphe götürmeyen bir istatistikle böbürlenen patronunu. Ayaklarını indirdi. Bir kere daha deneyeceğim dedi kendi kendine. Neden vardığım sonuçlardan hep şüphe duyuyorum ki? Bir daha deneyeceğim. Keşke siyasal gelişmeleri daha fazla takip etmiş olsaydım. O zaman aklım bu kadar karışmazdı. Birden bugüne dek hiç aklına gelmeyen bir anısı canlandı gözünün önünde. Yıllardan 1962 veya 1963 olmalıydı. Sonbahardı. Wallander çocuktu ve Malmö'nün merkezinde bir çiçekçide ayak işleri yapıyordu. Kendisinden bir buket çiçeği çok çabuk halk parkına yetiştirmesi istenmişti. Başbakan Tage Erlander bir konuşma yapıyordu ve bitirdiğinde küçük bir kız tarafından kendisine çiçek verilecekti. Ama Sosyal Demokrat Parti'deki sorumlu görevli çiçekleri ısmarlamayı unutmuştu. Dolayısıyla ortada acil bir durum vardı. Wallander bütün gücüyle pedallara asıldığını hatırlıyordu. Çiçekçi halk parkında bekleyen yetkilileri aramış, çocuğun yolda olduğunu söylemişti. Böylece Wallander gecikme olmadan içeri alınmıştı. Çiçekleri vermesi planlanan küçük kız tam zamanında çiçekleri teslim almış ve Wallander'e de bunun için 5 kron bahşiş verip bir şişe gazoz ikram etmişlerdi. Wallander bir kenarda durup ağzında pipe, genizden konuşan uzun boylu adamın konuşmasını dinlemişti. Adam bir sürü önemli şey söylemişti ya da en azından bunlar Wallander'in o güne dek hiç duymadığı sözlerdi. Ülkeler arası huzurdan, yumuşama politikasından, küçük ülkelerin halklarından, İsveç'in tarafsızlığından, her türlü pakt ve anlaşmadan bağımsız olmasından bahsediyordu. Wallander bunu anladığını sanıyordu. En azından bu önemli adamın söylediklerini anlamıştı. O akşam Wallander eve geldiğinde babasının atölye olarak kullandığı odaya gitti. Babasının bütün resimlerde kullandığı arka plan orman temasını resmetmekle meşgul olduğunu bugün bile hatırlıyordu. Buluğ çağındayken babasıyla güzel bir ilişkisi vardı ve herhalde bir arada geçirdikleri yıllar içinde en güzel zamanlardı. 3 veya 4 yıl sonra Wallander bir gün eve gelip polis olacağını söylemişti. Babasının sinirden beyni tavana vurmuş ve onu neredeyse evden atmasına ramak kalmıştı. Zaten ardından uzun bir süre kendisiyle konuşmamıştı. Wallander o gece babasının yanında bir tabureye çıkıp oturmuş ve ona halk parkına gidişini anlatmıştı. Babası hep siyasetle ilgilenmediğini söyler dururdu ama Wallander bunun pek de doğru olmadığını biliyordu. Babası her zaman oyunu sosyal demokratlardan yana kullanmış, komünistlere öfkeli bir şüphecilikle yaklaşmış ve sosyalist olmayan partileri rahat bir hayat sürenleri tercih ettikleri için hep eleştirmişti. O gün babasıyla arasında geçen konuşmayı hatırlıyordu şimdi, hem de kelimesi kelimesine. Önceleri babası Erlander hakkında her zaman olumlu konuşur, onun diğer politikacılardan çok farklı, dürüst ve güvenilecek bir insan olduğunu söylerdi.
''Rusların bizim düşmanımız olduğunu söyledi.'' demişti Wallander.
''Bu tamamen doğru değil. Siyasetçilerimiz bugün Amerika'nın oynadığı rolden de biraz bahsetse hiç fena olmaz aslında.''
Wallander babasının bu sözleri karşısında şaşırmıştı. Amerika iyi yürekli olan değil miydi? Nihayetinde Hitler'i yenip 1000 yıllık Nazi imparatorluğunu onlar alt etmemiş miydi? Amerika film demekti, müzik, güzel kıyafetler demekti. Wallander'e sorulacak olursa Elvis Presley kraldı ve Blue Suede Shoes'u alt edecek başka bir parça yoktu. Hollywood yıldızlarıyla ilgili bulduğu her şeyi toplamayı artık bırakmıştı. Ama yine de Alan Ladd bir numaraydı. Şimdi ise babası kalkmış işin içinde Amerika varsa dikkatli olmak gerektiğinden bahsediyordu.
Wallander'in bilmediği bir şeyler mi vardı? Wallander başbakanın sözlerini tekrarladı. İsveç'in tarafsızlığı, her türlü pakt ve anlaşmadan bağımsız olması. Böyle mi söyledi diye sormuştu babası. Gerçek şu ki Amerikan jetleri İsveç hava sahasından geçiyorlar. Tarafsız gibi görünmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda NATO'dan yana oynuyoruz. Daha net söylemek gerekirse Amerika'dan yana. Wallander ne demek istediğini anlamak için babasına ısrar etmiş ama bir cevap alamamış. Babası anlaşılmaz bir şeyler homurdanıp yalnız kalmak istediğini söylemişti.
Çok fazla soru soruyorsun.
Ama sen her zaman merak ettiğin bir şey varsa sormaktan çekinmememi söylersin.
Yine de bir sınırı olmalı.
Sınırı neresi?
Tam burası. Resim yaparken hata yapmaya başladığım an.
Böyle bir şey nasıl olur? Doğduğumdan beri hep aynı resmi yapıyorsun.
Çek git, beni yalnız bırak.
Wallander kapıya geldiğinde durup şöyle demişti. Elander'e çiçekleri zamanında yetiştirdiğim için bana 5 kron bahşiş verdiler.
Erlander, insanların adını doğru öğren.
44. ayrımın sonu. Sayfa 494.